şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir bölü tr bölü adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlim ve iman efendisi Ehl-i Beyt kerimesi selamun aleyha.
Değerli dinleyiciler, tarih boyunca birçok kadın ilim ve bilgi, marifet ve Yüce Allah'a imanda yüksek İslami seviyelere, mertebelere ulaşmış bulunuyor.
İslam toplumunu etkileyen kadınlardan birisi Hazreti Fatıma Masume Selamun Aleyha'dır. Hazreti Masume'nin vefat yıl dönümünü idrak ediyoruz.
Az önce de belirttiğimiz gibi tarih boyunca birçok kadın ilim ve bilim, marifet ve Allah'a iman seviyesinde yüksek mertebelere ulaşmış ve fazilet ve kemal yolunda güçlü adımlar atmıştır. Bu kadınlardan bazıları ise Yüce Allah tarafından adları Kur'an-ı Kerim'de zikredilerek sonraki kuşaklar için örnek olmaları istenmiştir. Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem, Asiye gibi yüksek insani keramet ve mertebelere ulaşan büyük kadınları diğer kadın ve erkeklere örnek ve model olarak tanıtmış ve haklarında ayetler nazil etmiştir.
Müslüman alim ve tarih yazarlarına göre bu kadınların tarih boyunca hak ve hakikati arayanlar üzerinde büyük etkileri olmuştur. İslam toplumunu etkileyen kadınlardan biri Ehl-i Beyt imamlarından yedincisi Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın kızları arasında özel konumu olan Hazreti Fatıma Masume'dir. O Hazretin ilim ve iman alanındaki aktif varlığı kadının İslami kültür ve tarihinde kadının yüce konumu ve değerini gösteriyor. O Hazretin vefatı nedeniyle hazırladığımız sohbetimizin devamında Ehl-i Beyt kerimesinin kişiliğini ele almak istiyoruz.
Hazreti Fatıma Masuma Selamullah Aleyha, bilge bir hanım olarak yetenekli bir hatif ve güçlü bir öğretmendi. Her bir bireyi dönemin bilgeleri, seçkinleri ve dindarlarından olan bir ailede bilim ile donatıldı. O Hazret'ten büyük kerametler anlatılıyor, hepsi de bu hanımefendinin Allah dergahında yüce bir şan ve büyük bir ruha sahip olduğunu gösteriyor. Sahip olduğu seçkin özellikler nedeniyle Merziye, Tahire, Sıdıka ve Hamide gibi farklı lakaplarla tanınırdı. Ayrıca muhaddise olan seçkin kadınlardan biri sayılırdı. O Hazret halkı bilgilendirmeyi hadisleri naklederek yapardı. İlginç olan ise Hazreti Masuma Selamullah Aleyha'nın anlattığı hadislerin kesin ve güvenilir olması ve imamet ve velayet temellerini güçlendiren hadisler olmasıdır. Bu yüzden söz konusu hadislere göre imamet ve velayet Resulullah tarafından belirlenen bir emirdir ve imamlar da Resulullah'ın seçkin halefleri ve vasileridirler.
Tahran Radyosu.
Tarihçilerin yazdığına göre o Hazret çok iyi bir hadis bilimcisiydi ve ilim ve bilgide seçkin bir şahsiyetti. İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın kentte bulunmadığı sırada halkın sorularına cevaplar ve fikri şüphelerini bertaraf ederdi. Anlatılanlara göre Müslümanlardan bazıları soru sormak için İmam Kazım Aleyhisselam'ın evine giderler. Fikri şüphelerini bertaraf ederlermiş. Günün birinde Şiilerden bir grup yine soru sormak için imamın evine giderler. Fakat İmam Kazım Aleyhisselam evde bulunmamaktadır. O sırada evde Hazreti Masum'u ve diğer ev halkı bulunmaktadır. İmamın evine giden grup sorularını daha küçük yaşta olan Hazreti Masum'u'ya yazılı olarak verirler. Ertesi gün sorularının cevabını almak için yine Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın evine giderler fakat imam daha eve dönmemiştir. Söz konusu grup imama daha sonra sormak için yazılan sorularını isterler. Fakat Hazreti Masum'a selamun aleyha soruların cevabını büyük bir titizlikte doğru bir şekilde onlara verince hayretler içinde kalıyorlar. Soruları soran kişiler döndükleri zaman yol üzerinde İmam Kazım Aleyhisselam ile karşılaştıklarında durumu imama izah ederler. İmam Kazım Aleyhisselam Hazreti Masum'un vermiş olduğu cevapları doğrulayarak Hazreti Masum hakkında şöyle buyurur: "Babası ona feda olsun." Bu cümle sadece Hazreti Peygamber Efendimizin dilinden Hazreti Fatıma selamun aleyha için söylenmiş, bir de sadece Masum İmam tarafından Hazreti Masum'u için kullanılmıştır.
Hazreti Masum'a selamullahi aleyhanın hayatının önemli bir kısmı Medine'den hicreti ve Merv diyarına yaptığı yolculuktur. Hedefine ulaşmayan ancak Peygamber Ehl-i Beyti'nin tarihi için önemli olayların eşlik ettiği bir yolculuk. İmam Rıza aleyhisselam Abbasi halifesi Me'mun yüzünden Medine'den ayrılıp Merv diyarında kalmaya zorlanınca Hazreti Masum'a selamullahi aleyha da ağabeyine olan yoğun sevgisi nedeniyle onun yanına gitmeye karar verdi. Üstelik o dönemde Medine'de var olan ortam Resulullah Ehl-i Beyti'ni tehdit ediyordu. Bu yüzden İmam Rıza aleyhisselam Hazreti Masum'a selamullahi aleyha'ya bir mektup göndererek o hazretten Merve hicret etmesini isteyince o hazret de ailesinden 20 kişiyle birlikte Medine'yi terk etti.
O hazretin kervane ulaştığı her şehir ve her yerde halk tarafından büyük bir coşku ile karşılanırdı. Hazreti Masum'a selamun aleyha da yolculuk sırasında meydana gelen fırsatları kullanıyor ve sürekli halkı aydınlatarak Resulullah Efendimiz Ehl-i Beyti'nin konumu ve makamını halka hatırlatıyordu. Bu yüzden Hazreti Masum'un kervane Save kentine ulaşınca Ehl-i Beyt karşıtı bir grup kafilenin önünü keserek yoluna devam etmesini engellediler. Onlar kafileye saldırarak Hazreti Masum'a selamun aleyha'ya eşlik eden bazılarını şehit ettiler. Olayda hastalanan ve zayıf düşen Hazreti Masum'a selamun aleyha yolculuğa devam edecek takatı kalmadı.
Hazreti Masum'a selamullahi aleyhanın talebi üzerine kendisini Kum kentine götürdüler. O hazret babasından Kum kentinin onları izleyenlerin merkezi olduğunu duymuştu. Ehl-i Beyt hanedanından bir kişinin kente geldiğini duymaktan sevinen Kum halkı büyük bir şevk ve sevgiyle o hazreti karşılamaya koştular. Zira Resulullah hanedanından ve torunlarından birinin varlığını hayır ve bereket kaynağı biliyorlardı ve onlardan geriye kalan eserleri özellikle de evlatları dünyanın dört bir yanına dağılmış olan İslam ümmeti için rahmet kaynağı olarak kabul ediliyor ve faziletleriyle insanların hayatına canlılık ve tazelik veriyor.
Müslümanlar Resulullah'tan o hazretin hanedanına sevgi beslemenin izzet, şeref ve felaha sebep olacağını duymuşlardı. Ehl-i Beyt kerimesi Hazreti Masume selamullahi aleyha Kum kentinde 17 günden daha fazla hayatta kalmadı ve hastalığı nedeniyle Hakk'a yürüdü. Fakat bu ikamet süresi kısa olmasına rağmen beraberinde birçok hayır ve bereket getirdi. Nitekim olayın üzerinden asırlar geçmesine rağmen bu kent hala bu değerli varlığın bereketlerinden yararlanıyor.
Kum kenti Hazreti Masume selamullahi aleyha'nın varlığı sebebiyle özel imtiyazlara sahip oldu. O hazretin bulunduğu mekan Ehl-i Beyt'e gönül veren, ilim ve maneviyata susamış olan kadınlar ve erkeklerin uğrak yeri oldu. Böylece Ehl-i Beyt ilimlerin en büyük havzasının oluşması için ortam hazırlandı. Şimdi İslami bilimler alanında dünyanın en büyük merkezi olarak kabul edilen bu merkez, çağdaş dünyada asil İslami öğretileri yayımlamanın merkezi olarak kabul edilirken, bilimsel ve dini amaçları teşvik etmenin yanı sıra zulme karşı direniş, istikrar ve ayaklanmanın sembolü olarak da biliniyor. Hazreti Masuma selamullahi aleyha'nın ziyaretçileri o nurlu ve samimi türbede ve onun mektebinden fazilet, takva ve Allah yolunda çabalamayı öğreniyorlar.
Hazreti Masuma'nın kutsal türbelerin binası özel bir ihtişama da sahiptir ve binaları İranlı Müslüman sanatçılar ve mimarlarının da sanatsal zevkini ve inancını göstermektedir. Aslında Hazreti Masuma'nın türbesi 12 asır boyunca Resulullah'ın Ehl-i Beyt'ine gönül verenlerin, evliyaların şan ve konumunu korumaya ilaveten onların türbelerine resul etmek ve yeni sanatsal eserler yaratmaya çalıştıklarını gösteriyor. Günümüzde Hazreti Masume selamullahi aleyha'nın Mutahhar Türbesi, parlak altın renkli kubbesi ve etrafındaki minareleriyle gök mavisi, fayansları ve ince işçilikle güzel hat sanatı ile yazılan şiirler ve kitabelerle süslenmiştir ve kadın ve erkek ziyaretçiler ise huzur ve huşu içinde onlara bakarak İslam'da kadın ve erkek arasındaki üstünlük ölçüsünün sadece fazilet ve liyakat olduğunu düşünürler.
Tarih boyunca birçok kadın bu şan ve makama ulaşmayı başarmıştır. Öyle ki Yüce Allah onları diğer insanlar için örnek göstererek onların şanında ayetler bile indirmiştir. Müslüman kadın bu marifet ve bilgiyle kendi makamının büyüklüğünü anlayabiliyor. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bir rivayette şöyle buyurmuştur. Benim sülalemden Musa'nın kızı Fatıma adlı bir kız o kentte gözlerini dünyaya yumacak ve onun şefaatiyle bizi izleyenler cennete girecekler.
Muhterem dinleyiciler, Hazreti Masume selamullahi aleyha'nın vefatı nedeniyle başta siz kıymetli dinleyicilerimiz ve Ehl-i Beyt'e gönül verenler olmak üzere tüm İslam dünyasına başsağlığı dileyerek Yüce Allah'tan hepimize Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın Ehl-i Beyt'i ile daha fazla ünsiyet kurabilme başarısına erişmeyi niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Ayrıca sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 9. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün kadınların eşlerine yönelik iyi muaşereti üzerinde durmak istiyoruz.
Geçen bölümde kocanın eşine karşı iyi muaşiretinden söz ettik. Kuşkusuz iyi muaşiret karşılıklı olduğu takdirde daha iyi sonuçlar elde edilir. Buna göre bugün kadın eşine karşı iyi muaşiretini irdelemek istiyoruz.
Aile sosyal bir kurumdur. Her sosyal kurumda ise işler işbirliği ve yardımlaşma ile ilerler ve bazı üyeler işbirliği yapmadığı takdirde o kurumun işleri aksar ve düzeni bozulur. İslam dininde evin genel yönetimi, erkeğin ve evin içindeki durumun yönetimi ve bu sevgi odağının sorumlu gözetimi kadınların üzerine düşen bir görevdir. Gerçekte kadının bu alanda seçkin konumu ve rolü onu ailenin temeli ve ekseni haline getirmiştir. İslam peygamberinin Pak Ehl-i Beytinden İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Kadın evinden ve eşinden sorumludur ve onları gözetler. Kadın evde doğru gözetimiyle daha samimi ve daha hoş bir ortam yaratarak sağlıklı ve neşeli ve başarılı bir yaşam zemini oluşturabilir. Çünkü gerçekte kadının sevgi ve şefkatiyle aile üyeleri huzura kavuşur ve kemale ermeleri mümkün olur.
İslam dini açısından ev işleri kadının esas görevler arasında yer almaz ve kadın evine hizmet etmekle yükümlü değildir ve ancak kendi istek ve iradesiyle bunu yapabilir ve eğer kocası onu bu işlere zorlamaya çalışırsa kadın yaptığı işin bedelini talep edebilir. Kuşkusuz ev işleri kadın tarafından yapılması evin daha iyi yönetilmesine ve çocukların yetiştirilmesine ve evin koca tarafından yönetilmesine katkısı olur. Nitekim kadının bu konuda işbirliği yapmaması aileyi bazı sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Ev işleri ve çocukların yetiştirilmesi büyük sabır ve çaba gerektiren bir iştir. Gerçekte analık görevi kadınların en güzel ve en kutsal görevidir ve ancak fedakar anneler bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilir.
Kuşkusuz evin erkeğinin ev işlerinde eşine yardımcı olması aile içinde sevgi ve samimiyet atmosferini geliştirmekte etkili olur. Bu çerçevede İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Bir gün Allah Resulü evimize geldi. O sırada Hazreti Fatıma yemek yapıyordu. Ben de ona yardım etmek için mercimekleri ayıklıyordum. Resulullah şöyle buyurdu. Rabbimin emri üzerine şimdi söylediklerimi duymuş ol. Ev işlerinde eşine yardım eden erkeğin sevabı bedenindeki saç tellerinin sayısı kadar ve tüm oruçlarını tuttuğu ve tüm gecelerini ibadetle geçirdiği bir yıl ibadet kadardır.
Her insan kendine özgü ahlaki özellikleri ve huyları vardır. Başarılı ve samimi bir yaşam için insan her türlü otoriter davranışlardan ve olur olmazlardan kaçınmak, bireysel ve kültürel ve ailevi farklılıklara saygı göstermek gerekir. Erkekler eşlerinin onlara güvenmelerine ihtiyacı vardır. Kocanın eşi tarafından kabul edilmesi erkekte özgüven duygusunu geliştirir ve bu da aile fertlerinin gelişmesine ve ilerlemesine zemin oluşturur. Sırdaşlık ve vefakarlık eşin benimsenme sırlarından biridir. Ve eğer kadın bu ilkelere uymazsa kocasının ona güvenmemesine sebebiyet verir ve bu da karı koca arasındaki sevgiyi olumsuz etkiler. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 187. ayetinde şöyle buyurur. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Bu ayette Yüce Allah karı kocanın birbirinin ziyneti olduğunu, birbirinin kusurlarını örttüğünü, birbirini koruduğunu ve günahlardan sakındırdığını buyurur. Dolayısıyla bu güzel tabir eşlerin birbirine ne denli yakın olduğunu gösterir ve ikisinin eşit olduğunu benzer tabirler kullanarak ortaya koyar.
Kadının aile ocağında en önemli sorumluluklarından biri sadakat ve eşine karşı dürüst olmaktır. Sadakat ve dürüstlük aile temelini güçlendiren en önemli etkendir ve karşılıklı güven duygusunu geliştirir ve karı kocanın birbirine karşı sevgilerini artırır. Kuşkusuz çoğu evliliklerde karı koca iki farklı aileden gelir ve genellikle kültürleri ve adetleri birbirinden farklıdır. Bu iki insan arasında uzlaşı sağlamak, çaba ve fedakarlık gerektirir. Bu konuda kadın, aile içinde dayanışmayı sağlama açısından daha önemli rol ifa eder. Belki bu yüzdendir ki evliyalarımız kadının kocasına karşı iyi davranmasını veya bir başka tabirle eşine iyi bakmasını cihat ibadetiyle bir tutmuştur. Yani gerçekte eşine karşı iyi davranan kadın, Allah yolunda cihat eden bir mücahit gibidir. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: kadının cihadı kocasına iyi bakmaktır.
Kadının kocasına karşı iyi muaşiretin bir başka mıstakı sevgidir. Gerçekte aile ocağı kalpten, dilden ve amelden kaynaklanan sevgiyle şekillenir. Kuşkusuz aile ocağının ayakta kalması da sevginin devam etmesine ve sürekliliğine bağlıdır. Aşk ve sevgi temeli üzerinde inşa edilen bir yaşam kalıcı olur. İmam Seccad aleyhisselam insanın eşine yönelik sevgi zaruretini şöyle beyan eder: eşinin hakkı Allah-u Teala'nın onu senin huzur kaynağın ve yoldaşın yaptığını bilmendir ve onun Allah-u Teala'nın sana verdiği bir nimet olduğunu bilmelisin. O zaman ona saygı göster ve onunla iyi davran ve gerçi senin onun üzerinde hakkın fazladır ama onun senin üzerindeki hakkı ona sevgiyle davranmandır.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde insanın kendini tanımasının ve kişisel gelişimin hayatının kalitesini nasıl etkileyeceğini ele alacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Atinalı filozof Sokrates'ten tüm bilginleri önemli bir cümle şeklinde özetlemesi istendiğinde Sokrates, kendini bilmek demişti. Elbette Sokrates'in kendimizi nasıl bildiğimizden ve kendini bilmenin ne kadar imkansız olduğundan bahsetmemiştir. Ama endişelenmenize gerek yok. Bu programda bu önemli konuyu ele almayı ve becerilerinizi geliştirmek için pratik ipuçları vermeyi amaçlıyoruz. Bir kişi kendi performansını incelediğinde insanların kendilerini affetmek ve unutmakta ne kadar sıkı oldukları sorunu ile karşılaşır. Kendimizi tanımanın mutluluğumuza ne kadar etkili olduğunu bilerekten hareketle bunun ne kadar yanlış bir yaklaşım olduğunu göreceğiz. Herkes kendini tanımaya zaman ayırmalıdır. Çünkü bu zaman ayırmalar bizim mutluluğumuzda da etkili olacaktır.
Kendiniz hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu görmek için sohbetimizin devamında konuşacağımız ifadelerden bazılarını yanıtlamanız önerilir. Çünkü bunları yanıtlama kendini tanıma alanında faydalı olacaktır.
Ebeveynleriniz ve çocukluğunuzun hakkında ne hissettiğiniz, öfkelenmenizin nedenleri, karar vermek için kullandığınız cümleler, sizinle ilişki kurmanın ne zaman zor ve ne zaman kolay olduğu, strese tepki verdiğiniz belirli bir yol bulup bulamadığınız durumlar, eleştiriyle nasıl başa çıktığınız, en iyi yaptığınız işin ne olduğu, hangi niteliklerin sizi başkalarına cezbettiği, nelerin sizi heyecanlandırdığı zamanınızı en iyi şekilde nasıl değerlendirdiğiniz gibi sorular cevaplamak için insanın kendini tanıması için katkıda bulunabilecek sorulardır. Çoğumuz için bu soruları yanıtlamak uzun zaman alır, uzun vadeli düşünme gerektirir ve farklı durumlara ve ilişkilere daha derin düşünmemizi sağlar.
Kendimizi tanımak genellikle zordur çünkü yaptığımız şeylerin çoğu bilinçsizdir. Programın başında da söylediğimiz gibi kendimizi unutmakta zorlanıyoruz. Beynin her an duygularımızın, niyetlerimizin ve davranışlarımızın farkında olması çok daha fazla çaba gerektirir. Başka bir deyişle bilinç altında olmak çok daha kolaydır ve hayatımızın yarısında hepimizin yaptığı da budur.
Ayrıca biz insanlar temel motivasyonlarımız tarafından yönlendiriliyoruz. Sahip olduğumuz ilk arzular bize rahat ve mutlu hissetmemiz için ilham verir. Kendimizi tanımak için de çok önemli olan bir konu, kendimizle ilgili belli belirsiz tatsız bir şey görmekten kaçınmamızdır. Aslında bununla hiç yüzleşmemeyi daha çok tercih ediyoruz. Bilinçaltımızda kendimiz hakkında düşünme tarzımıza meydan okuyan arzular ve duygular vardır. Örneğin, çok yakından bakarsak bizim için uygun olmayan işlerde veya kişilerde olduğumuzu görebiliriz. Temelde kendimizi gereğinden fazla anlama karşısında direniyoruz. Çünkü bu algı bağımlı olduğumuz kısa ömürlü barışı paramparça ediyor.
Kendimizi tanımayı zorlaştıran bir başka neden de çoğumuzun iç gözleme değer vermemesidir. İnsanlar kendini bilmek ve iç gözlemden çok başarı ve ilerlemeye ilgilenir. Aslında başarı iç gözlem gerektirir. Ancak çoğu insan iç gözleme yönelmeden ve başka yollarla başarılı olurlar. İnsanlar başarılarına rağmen kendilerini boş hissederler. Kalplerimiz her zaman ilerlemek istediğinde bu boşluk asla tolere edilemez.
Biz insanlar düşüncelerimizle de tanınırız ama kesinlikle tüm eylemlerimizin düşüncelerimizin sonucu değildir. Daha doğrusu biz zihnimizin, bedenimizin ve duygularımızın toplamıyız. Sadece düşüncelerimizin ürünü olduğumuza inanırsak kendimizi tanıyamayız. Çünkü o zaman çok sınırlı bir kendinizi tanıma yöntemini kullanmış oluruz. Kendimizi sadece düşüncelerimizi gözlemleyerek bildiğimiz veya tanımladığımız sürece daha derin bir bakış açısına kolay kolay ulaşamayacağız ve başımız belaya girecek. Ayrıca düşüncelerimizle aşırı özdeşleştiğimizde başkalarıyla etkili iletişim kurmak daha da zorlaşır. Çünkü onların bakış açısını görmek için kendimizi uzun süre kendi bakış açımızdan uzaklaştıramayız.
Kendimizi bilmenin zorluğunun bir başka nedeni de duygularımızı tanımakta takıntılı olmamızdır. Düşüncelerimize çok fazla dikkat etmenin yanı sıra duygularımızı incelemeye ve tanımaya da çok takıntılıyız. Bu durumda biz bu duyguları inkar da etmiyoruz. Ancak duygularımız düşündüklerimizin ötesinde olmayacaktır. Düşünceler ve fikirler bizim temel doğamızdan ipuçları sunmaktadır. Ancak tam bir tasviri bize sunamamaktadır. Duygularına dayalı olarak hareket eden dünyayı düşünün. Bu tam bir kabus olacaktır. Nitekim sadece mantığa dayalı olarak inşa edilen bir dünyada kabustan başka bir şeye yol açmayacaktır.
Daha önceki bölümlerde de söylediğimiz gibi hedefler belirlemek, yetenekleri tanımak, ilgi alanlarını keşfetmek, kişilik tipinin farkında olmak, değerlerin farkında olmak, benzersizliğe inanmak, kendini tanımının temel adımlarıdır. Zaten unutmamalıyız ki kendini bilmemek bize ciddi zararlar verir. Diğer sonuçların yanı sıra kendimizi bilmemek, güvensiz ve endişeli hissetmemize yol açar ve koşullardan kolayca etkilenmemizi sağlar. İstenmeyen alışkanlıkları bırakmakta da zorlanacağız. Kaygı ve gereksiz zorluklarla ilişkilerimiz güçlenecek. Yanlış şeyleri seçeriz veya yanlış emellerin peşinden gideriz. Ancak kendimizi tanımayı başarırsak, mutluluk duygusuna daha az iç çatışmaya, daha iyi karar verme gücüne, öz denetime maruz kalırız ve direnç, hoşgörü ve başkalarına karşı anlayış, neşe ve mutluluk kazanma gücüne sahip oluruz.
Tahran Radyosu.
Birçoğumuz için kendimizi düşündüğümüz ve kendimizi daha iyi tanımaya çalıştığımız zamanlar vardır. Bu işi doğru yapmanın bilgisi birçok olumlu şeyin kaynağı olacaktır. Evrimimiz ve gelişimimiz bu noktadan kaynaklanmaktadır. Kendinizi tanımak, inançlarınızın, değerlerinizin ve tutumlarınızın farkında olmak anlamına gelir. Sohbetimizin devamında bu alandaki çalışmaları daha hedefli kılmak için bir model sunmaya çalışıyoruz. Kendimiz hakkında daha fazla düşünerek ve başkalarından yardım alarak daha yüksek bir öz farkındalık düzeyine ulaşmamıza yardımcı olan bir model size sunmak istiyoruz.
Joe Harry penceresi modeli öz farkındalık seviyemizi gösteren ve ilginç ve ilgi çekici kalıplardan biridir. İsim modeli tasarlayan iki psikolog Joseph Loft ve Harry Ingham'ın baş harflerinden üretilmiştir. Bu model dört alana bölünmüştür. Açık veya bilinen, kör, gizli ve bilinmeyen bölümler. Açık alan kişinin kendisi ve başkaları tarafından bilinen bilgi ve özellikleri içerir. Yani bu alanda bulunan kişinin değerleri, inançları ve tutumları kendisi ve başkaları tarafından bilinir. Kör nokta bir kişinin bilmediği ancak başkalarının bildiği bilgileri içerir. Gizli alan ise birinin kendisinin farkında olduğu ancak başkaları tarafından bilinmeyen bilgilerdir. Tüm insanlar bazı kişisel arzularını, değerlerini ve deneyimlerini bir sır olarak saklar. Son olarak bilinmeyen alan hem kendimiz hem de başkaları tarafından bilinmeyen değerler ve inançlardır. Bulunmaları ve fark edilmeleri için ise incelemeye ve düşünmeye ihtiyaç vardır.
Cevheri penceresi modelinin temel amacı geri bildirim ve ifşa mekanizması aracılığıyla açık alanı genişletmektir. Başkalarının bize verdiği geri bildirimler sayesinde bizim için bilinmeyen kör nokta daha net hale gelir ve ifşa veya kendini ifşa etme mekanizması aracılığıyla başkalarına duygularımız ve değerlerimiz hakkında bilgi veririz. Böylece açık olan veya kişinin kendisi ve başkaları tarafından bilinen alan genişler. Ayrıca geri bildirim ve ifşa mekanizması birbiriyle etkileşim içindedir. Bilinmeyen alanın bir bölümünün tanımlanmasına yol açabilir. Cevheri penceresi modeline göre kamusal alanı ne kadar genişse iletişim kurma yetenekleri o kadar yüksek ve esneklikleri o kadar fazla olur. Bu nedenle şimdi başlamanız gerekiyor. Başkalarından geri bildirim alma ve kendini ifşa etme yoluyla öz farkındalık seviyenizi artırmanızı öneririz.
Kendimizi daha iyi tanımak için atabileceğimiz en temel ve en önemli adım kendimizi tanımayı ciddiye almaktır. Bu işe değer verirsek yaparız. Kişisel gelişim programı ile ilgili kitaplar okuyabilir, kendimiz hakkında sevmediğimiz bazı gerçekleri bile bulmaya çalışabiliriz. Bu nedenle zamanımızı iç gözleme ayıracağız ve zaman kaybını en aza indirmeyi başarabiliriz.
Gerçek zamanda, yani doğru zamanda öz farkındalığa ulaşmak, en yaygın öz aldatmaların bazılarının anahtarını elde etmemizi sağlar. Bu hususta zihin farkındalığı veya kendindelik, sorumluluk ve kabullenme muhtemelen en önemli gerçeklerdir. Kendindelik hususunda günlük hayatımızda bilinçsiz duygularımıza karşı fazla direnmezsek daha bilinçsiz olanı yavaş yavaş bilince çevireceğiz. Bu nedenle onlara yönelmeden geçici arzuları gözlemleriz. Sorumluysak, üzüntülerimiz ve başarısızlıklarımız için başkalarını suçlayamayız. Bunun yerine bizi rahatsız eden şeyi anlamaya çalışırız. Ayrıca şeyleri nasıl gördüğümüzdeki gücümüzün farkına varırız. Sonuç olarak mutsuzsak bir fark yaratırız. Kabul edersek odaklanmasızlık ve erteleme faktörlerine teslim olmak yerine olanları anlamaya ve kabul etmeye çalışırız. Bu üçü neredeyse her türlü kişisel aldatmacanın tedavisidir. Bir dahaki sefer gerçeklikle uzlaşmazsanız bu üç yolu deneyin. Kendindelik, sorumluluk ve kabul zihniyetiyle başka bir bakış açısına ulaşabilecek misiniz? Bir bakın. Kendimizi tanıma seviyesine ulaştığımızda yaşamda olumlu değişikliklere sebebiyet verebiliriz. Çünkü nasıl kendimizi kontrol edebileceğimizi biliyoruz. Duygularımızın sorumluluğunu alırız. Sonuç olarak daha kolay ilişkiler kurabiliriz.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin 10. bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Semavi Tilavetler. Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tansları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim nasihat ve ibretlerle dolu bir kitaptır. Bu arada bu semavi kitabı tilavet edenler Müslümanlar arasında seçkin konuma sahiptir. Kur'an-ı Kerim karileri güzel sesleri ve hoş sedaları ile ilahi ayetleri tilavet ederek gönülleri Yüce Allah'a yöneltir ve iman nuru ile tanıştırırlar. İslami hadislerde belirtildiği üzere Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine bakmanın ilahi sevap ve mükafatı vardır. Peki ama acaba sırf Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak ilahi kelamdan ne kadar faydalanabilirsiniz derseniz, her insan doğal olarak duru ve pak suyu akan bir çeşmeye varınca sadece bakmakla yetinmez. Çeşmenin başına giderek suyundan içer ve o çeşmenin suyunun ne denli duru ve temiz olduğunu pratikte de anlamış olur. Kur'an-ı Kerim'e gelince, gerçi bu semavi kitaba bakmak için bazı sevaplar belirlenmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim marif denizinden yararlanmanın önemi hiç kuşkusuz kat kat daha fazla ve daha değerlidir. Gerçekte bu sevapların tümünün hikmeti de Müslümanların ilgisini şerefli Kur'an-ı Kerim'e çekmektedir. Böylece Müslümanlar bu değerli ilahi kitabı sadece özel raflarda korumakla yetinmez ve bunun yanında abdestli ve tertemiz giysilerini giydikten sonra bu kitabı eline alır ve has adabı ile ilahi kelamı tilavet eder. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın kelamıdır ve bu semavi kitabı okumak yüce kavramları üzerinde düşünmenin ön hazırlığıdır. Bu semavi kelam insanlara yaşamın insani, marif, ahlaki ve manevi açılardan en iyi yöntemi sunar. Kur'an-ı Kerim'de ebeveyne saygı duymak, hatta onların karşısında öf çekmemekten tevbe etme ve pişmanlık duyma kaydıyla en ağır günahları bağışlamaya kadar her şeyden söz edilmiştir. Kitapta Allahu Teala'ya nasıl seslenilmesi ve onu talep etmesinden fazla mala ve evlada gönül vermemeye ve Allah'ın nimetlerine şükretmeye kadar çeşitli tavsiyeler yer alıyor. Kur'an-ı Kerim nasihat ve ibretlerle dolu bir kitaptır. Bu arada bu semavi kitabı tilavet edenler Müslümanlar arasında seçkin konuma sahiptir. Kur'an-ı Kerim karileri güzel sesleri ve hoş sedaları ile ilahi ayetleri tilavet ederek gönülleri Yüce Allah'a yöneltir ve iman nuru ile tanıştırırlar. Tilavetleriyle insanların kalbinde maneviyat ruhunu ihya eden Mısırlı seçkin karilerden biri Şeyh Muhammed Selami'dir. Tilavet alanında önde gelen kariler ve kıraat önderleri ve araştırmacılarına göre Şeyh Muhammed Selami ifade tarzı tamamen bağımsız bir tarza sahipti ve kendisinden sonra gelen birçok kari Üstad Selami'den çok faydalandı. Bu büyük kari, Büyük Kari Şeyh Ahmet Neda'nın talebelerinden biri olmasına rağmen musiki sanatıyla aşina olduğu için kendine özel bir ifade biçimini ve özel bir tarzı geliştirdi. Şeyh Muhammed Selami diğer karilerde eşi benzeri olmayan özel bir sesten yararlanıyordu. Mısırlı seçkin karilerden Üstad Ebu Layneyn Şaişa Şeyh Muhammed Selami'nin özel sesi hakkında şöyle diyordu. Şeyh Muhammed Selami'nin sesi sanki gökyüzünü kucaklar gibiydi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. La ukusimu biyevmil kıyam. Allah!
Şeyh Muhammed Selami'nin kesin doğum tarihi bilinmemesine karşın 1880 ila 1888 yıllar arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de dünyaya geldiği ve Kur'an-ı Kerim tilavetine de 1910 yılında başladığı anlaşılıyor. Şeyh Muhammed Selami yaşadığı dönemde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İnsanlar ülkenin ta uzak yörelerinden üstadın tilavet meclisine katılır ve Şeyh Muhammed Selami'nin kutsi nefesiyle Kur'an-ı Kerim marifine bir yol bulmaya çalışırdı. Şeyh Muhammed Selami Cuma günleri Kahire'nin Seyyid Nefise Camii'nde Kehf suresini tilavet ederdi. Bu yüzden bazı insanlar üstadın tilavetini dinlemek için saatlerce yürüyerek üstadın sesini dinlemeye gelirlerdi. Yine ilginçtir ki Şeyh Muhammed Selami radyoda Kur'an-ı Kerim tilavetini haram bilirdi. Bu yüzden radyoda Kur'an-ı Kerim tilavet etmezdi ve şöhretini radyodan başka yollara borçluydu. Aslında Üstad Şeyh Muhammed şöhretini güçlü sesi, güzel ve etkili ifade biçimine borçluydu. Nitekim bu yüzden Şeyh Muhammed'den geriye kalan kayıtlar genellikle tilavet meclisine katılan halkın o dönemin ilkel kayıt cihazlarıyla yaptığı kayıtlardır ve içinde profesyonel kayıt cihazlarıyla yapılan hiçbir kayıt örneği yoktur. Buna rağmen Şeyh Muhammed Selami'den geriye kalan bu kayıtlar bile günümüze dek ulaşan değerli bir hazinedir. Genç ve amatör kariler için büyük bir örnek sayılır. Şeyh Muhammed Selami 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Filistin'e bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu kutsal yurtta birkaç yıl ikamet ederek Kur'an-ı Kerim tilavet etti. O günlerde Filistin radyosu üstadın tilavetlerini kaydetmek için büyük emek harcadı. Ancak üstadın radyoda Kur'an-ı Kerim tilavetini haram bilmesi yüzünden başarılı olamadı. Şeyh Muhammed Selami en son 1948 yılında yaşlandığı ve ses gücünü ve güzelliğini ve kendisi de sağlığını kaybettiği bir sırada Kahire Radyosu'nda Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye başladı. Buna rağmen Şeyh Muhammed Selami radyoda başarılı bir şekilde tilavet etmeye devam etti. Şeyh Muhammed Selami'den sonra Muhammed Sıddık Menşavi ve Kamil Yusuf gibi yeni kuşak karileri onun hayranlarındandı. Öyle ki hatta Şeyh'in Kahire'deki evine giderek burada birkaç gün kalıp böylece bu büyük üstadın kıraatinden yararlanmak istediler. Şeyh Muhammed Selami tilavet işinde sesin büyük önemi olduğunu ve yüksek güç gerektirdiğini söylüyordu. Nitekim kendisi bu nimetten en iyi biçimde yararlanırdı. Şeyh Muhammed Selami'nin tilaveti emsalsiz özelliği, güçlü sesi ve güzel tarzının yanı sıra saatlerce yorulmaksızın Kur'an-ı Kerim tilavet edebilmesiydi. Şeyh Muhammed Selami bir mecliste 3 saat, bazen 7 saat boyunca hiç yorulmadan ve sesi gücünü kaybetmeden Kur'an-ı Kerim tilavet ederdi. Şeyh Muhammed Zelaveli'nin tilavette yeteneği ve gücü hakkında ilginç bir öyküde şöyle anlatılıyor. Şeyh Muhammed Zelame 1947 yılında bir gece Şeyh Mustafa İsmail ile birlikte Hayyul Abidin'de Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordu. Şeyh Muhammed Zelame Hac suresini tilavet etti. Ardından Şeyh Mustafa İsmail de Hud suresini tilavet etti. Daha sonra Şeyh Mustafa İsmail, Şeyh Muhammed Zelame'den meclisi birkaç kısa sureyi tilavet ederek bitirmesini istedi. Ancak tam o sırada bazı büyükler meclise katıldı. Bu yüzden Şeyh Muhammed Zelame tekrar tilavet kürsüsüne oturdu ve 7 saati aşkın bir süre aralıksız tilavet etti. Ta ki çevredeki camilerden sabah ezanı sesi duyuldu. O sırada mecliste oturanlardan biri bu güzel tilavetin kaydedilmemesini talihsizlik niteleyerek şöyle dedi. Eğer bu güzel tilavet kaydedilmiş olsaydı kalıcı olurdu. Ebedileşir ve tilavet mesleğinin tecvid ve kıraat ahkamı alanında muazzam bir servet olurdu. Şeyh Muhammed Zelame'nin tilavet mesleğinde en muhteşem dönemi 40 ila 50 yaşlarında yaptığı tilavetlerdi. O yıllarda üstadın güçlü tilaveti insanları adeta güçlü bir mıknatıs gibi Mısır'ın dört bir yanından onun meclisine çekiyordu. Maalesef o dönemden Şeyh Muhammed Zelame'den pek az ses kaydı geride kalmıştır. Gerçi bazı uzmanlar Şeyh Muhammed Zelame'nin altın dönemini 50 yaşından sonra yaptığı tilavetler şeklinde beyan ediyor. Şeyh Muhammed Zelame 1982 yılında ve yaşı 90'dan fazla tahmin edildiği bir sırada hayata gözlerini yumdu ve kendisinden sonra gelen yeni kuşak karilere gani tilavetlerinden değerli bir hazine geride bıraktı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıttığımız dizi sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. Hollandalı barış güçlerinin varlığına rağmen Temmuz 1995'te Bosnalı Sırp güçlerinin doğudaki Srebrenica kentine saldırması sırasında 8372 masum Bosnalı Müslüman çocuk ve erkek öldürüldü. 1993 baharında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Srebrenica'yı güvenli bölge ilan etti. Ancak daha sonra savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırımdan suçlu bulunan Ratko Mladic komutasındaki güçler, Birleşmiş Milletler gözetimindeki bölgenin yasalarını çiğneyerek acı bir suç işledi. Sırpların işgaliyle yaklaşık 15 bin Srebrenicalı çevredeki dağlara kaçtı. Ancak Sırp güçleri onları buldu ve binlercesini katletti. Kurbanların cesetleri ülke çapında 570 yerde bulundu. 2007 yılında Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Srebrenica'da soykırımın gerçekleştiğine hükmetti. 8 Haziran 2021'de Birleşmiş Milletler Mahkemesi'nin bir alt mahkeme hakimleri, Mladic'i Bosna Hersek'te soykırım, zulüm, insanlığa karşı suçlar, cinayetler ve diğer savaş suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptıran cezayı onadı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Mezardan Kartpostallar isimli podcastimizde sizlerle birlikteyiz. Ana içeriği Emir Sulcagiç tarafından yazılan aynı isimli kitaptan hazırlanan podcast, kitabın yazarı olan 20 yaşlarındaki genç adamın ağzından ve soykırımı ve büyük insanlık trajedisini anlatan bir rapordur. O dönemde Birleşmiş Milletler tercümanı rolünü oynayan Bosnalı genç, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük soykırıma tanık oldu. Sulcagiç şu anda bir gazeteci ve Srebrenica soykırımı anıtının yöneticisidir ve en çok Srebrenica soykırımından sağ kurtulanların haklarını savunan yorulmak bilmez çalışmalarıyla tanınmaktadır. Mezardan Kartpostallar adlı kitabı, Srebrenica soykırımını hayatta kalan bir Bosnalı tarafından İngilizce olarak yayınlanan ilk kitaptır ve 9 dile çevrilmiştir. Bu podcast'te İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak anılan bu soykırımın boyutlarının bir kısmını bu kitaptaki bilgilerden yararlanarak bu sefer bir görgü tanığının ağzından anlatmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim. Hayatta kaldım. Adım herhangi bir ad olabilirdi. Muhammed, İbrahim, İshak, hiç fark etmez. Önemli olan benim hayatta kalmamdı. Pek çok kişi hayatta kalamadı. Birçok kişi aynı şekilde öldüğü gibi ben de aynı şekilde hayatta kaldım. Benim hayatta kalmamla onların ölmesi arasında hiçbir fark yok. Kaldım. Başkalarının ölümünden göğsünde ebediyen büyük bir acı kalan dünyada kaldım. Ben Srebrenicalıyım. Aslında ben başka bir yerdenim. Ama ben Srebrenicalı olmayı kendim seçtim. Ölüm yerinin yanında doğum yerinin hiçbir önemi olmadığına inanıyorum. Doğum yeri bizim hakkımızda özel bir şey söylemiyor. Bir avuç coğrafi bilgi dışında. Ancak ölüm yeri, yaptığımız ve bağlı kaldığımız düşünceler, inançlar ve seçimler hakkında birçok şey söylenebilir. Belki bütün bunlar yanlıştır. Belki insan doğduğu yeri seçemediği gibi öleceği yeri de seçemez. Onlar da doğdukları yerde öldüler. Savaş yıllarında sığınak ve destek aradıkları, sonunda aradıkları, buldukları ve nihayetinde orada ortak acılar içinde birbiri ardına günler geçirdikleri yer. Onlar kurtarılmak için Srebrenitsa'yı seçmişlerdi. Srebrenitsa'da ölümlerini bir o kadar korkunç kılmak için onları seçmişti. Avrupa'nın güneydoğusunda, batıda ve kuzeybatıda Hırvatistan, doğuda Sırbistan, güneydoğuda Karadağ ile komşu olan Bosna Hersek. Üç dinin ve üç etnik kökenin buluşma yeridir. Ortodoks Sırplar, Katolik Hırvatlar ve Müslüman Boşnaklar. Yugoslavya'nın çöküşünün ardından hırslar ve fanatik milliyetçi duygular Bosnalı Sırpları, ülkenin diğer iki ana etnik grubu olan Hırvatlar ve Boşnaklarla karşı karşıya getirdi. Ve Bosna Hersek'te 5 Nisan 1992'den 14 Aralık 1995'e kadar süren savaşa yol açtı. Bu savaş sırasında Sırplar bir yandan eski Yugoslav ordusuna ait askeri teçhizatla donatılırken, diğer yandan Sırbistan'a kara yoluyla bağlıydı. Hırvatlar da Hırvat toprağına güveniyordu ve her ikisi de Hristiyan Avrupa'nın desteği ve avantajlarından yararlanıyordu. Ancak savunma imkanları kısıtlı ve İslam dünyasından uzak olan Bosnalı Müslümanlar istenmeyen ve eşitsiz bir savaşın ortasında kaldılar. Bu nedenle Müslümanların savunma için yeterli askeri teçhizatı yoktu. Sırp aşırılık yanlısı güçler bu fırsatı kullanarak Doğu Bosna'daki Müslümanlara saldırdı ve IŞİD ortaya çıkmadan önce insanlık tarihinin en iğrenç suçlarını işlediler. Mayıs 1992'nin ortalarında Sırp güçlerinden kaçan on binlerce insan Srebrenitsa'ya akın etti. Yugoslav Ulusal Ordusu'nun topçuları, şehirleri ve köyleri ateş yağmuruna tutmuştu. Sırp güçleri arkalarında kandan iz bıraktı ve önlerinde hikayesini duyunca insanların kanını donduran bir felaket yaratmak için sağ kalanları ve hayatta kalanları öncüler gibi Srebrenitsa'ya gönderdiler. Sırplar Srebrenitsa'yı yağmaladıktan sonra Mayıs ayının ikinci haftasında şehri terk etti. Srebrenitsa terk edilmiş bir şehir ve on binlerce yoksul ve çaresiz insanın buluşma yeri haline geldi. Ve ben Emir Solzhagic, bu binlerce kişiden sadece biriyim. Ben ve ailem, arkadaşlarım ve tanıdıklarım. Bundan sonraki 3 yılda, yani Srebrenitsa'nın 1992 yazında Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edilmesinden, Temmuz 1995'te Sırpların saldırısı ve Müslümanların vahşice öldürülmesinin ve şehrin düşmesine kadar geçen sürede pek çok insanla tanıştım. Hatta bazıları aynı yıllarda öldürülen bazı akrabalarımın yerini aldı. Bazıları da bize hunharca ihanet eden eski Sırp arkadaşlarımın yerini aldı. Srebrenitsa'ya ilk geldiğimizde çöl gibiydi. neredeyse tüm günümüzü şehri kuşatan sırpların pususunun yakınından yürüyerek geçirdik. Hayatımızı şehrin yolunu bildiğini iddia eden bir çocuğun ellerine bırakmak zorunda kaldık. Yol boyunca bizim hareketimizin tam tersi yönde yağmur yağıyordu. Annem ve kız kardeşlerim Skanderovich'ten uzak bir akrabanın yanında kalıyorlardı. Srebrenica'ya çok da uzak olmayan, Sırpların henüz ulaşamadıkları bir köy. Bir gün önce radyoda şehrin kurtarıldığını duymuştuk. Bu nedenle haberin doğruluğundan şüphe etsek de gidip kendimiz görmeye karar verdik. Srebrenica'ya gitmek babamın fikriydi. Bana göre bu fikir hepimizin içine düştüğü çaresizliği temsil ediyordu. Arkamızdan yürüyen kadınlardan biri sürekli ağlayan bir bebeği kucağında tutuyordu. Adamlar çocuğu susturmasını istediler, bağırıp çağırdılar ama kadın yapamadığını söyledi. Sırp yerleşimine yaklaşıyorduk. Daha ileri gittiğimizde lider rotanın en tehlikeli kısmına yaklaştığımızı ve Sırp personel taşıyıcılarının her iki tarafta bizden sadece 50 metre uzakta olduğunu söyledi. Çocuk birdenbire sustu. Bir saat sonrasına kadar hiç sesi çıkmadı. Tam olarak Srebrenica'ya giderken Sırp Prijević köyünden geçmek için gereken miktar. Evet, en çok korktuğumuz yer. Biraz sonra terk edilmiş bir şehre ulaştık. Srebrenica, gri bir şehir, depresyonla dolu bir şehir. Şehir merkezindeki evlerin tamamı yanmış. Yanık izleri taze olduğunu gösteriyordu. Sırplar şehri bir gün önce, belki de iki gün önce terk etmişlerdi. Sırp Cumhuriyeti Demokrat Partisi Genel Başkanı Goran Zekić'in Srebrenica bölgesinde öldürülmesinin hemen ardından. O zaman duyduğumuz tek şey bir gencin pususuna yakalandığıydı. Aynı olayda öldürülen bir genç arabasına el bombası atarak onu öldürmüştü. Bu direnişin ilk işaretiydi. Sadece birkaç ay sonra Srebrenica, Bosna Hersek'te kurtarılan ilk şehir oldu. Tabii daha kesin konuşmak gerekirse şehrin mülkiyeti konusunda herhangi bir ihtilaf yaşanmadığı için şehir kurtarılmadı. Sırplar şehri kaybetmediler ama bir çatışma durumunda şehri savunamayacakları sonucuna vardıkları için şehri bırakıp gittiler. 18 Mayıs 1992 Srebrenica'daki hayatımın ilk günüydü. 3 yıl boyunca 1000 günden fazla her günü diğerinden daha kötü bir şekilde kaldığım yer burasıydı. O günü hatırlıyorum. Çünkü o gün muhtemelen hayatım boyunca kendimi özgür hissettiğim tek gündü. Gerçi bunu o zamanlar Sırplar tarafından kuşatılmış olan Srebrenica için söylemek tuhaftı. Hayatta kalacağıma dair derin bir duyguyu ilk kez hissettiğim gün. Bu duyguyu hala hatırlıyorum. Abluka soğuk ama doğru bir şekilde içerideki bizlerle dışarıdakiler arasında tüm farkları ifade eden bir kelimedir. Biz Srebrenitsa'yı hiçbir zaman bu şekilde adlandırmadık. Çünkü o ismin bizim gerçeğimizle hiçbir ilgisi yoktu. Orada şöyle derdik. Bakır kap, dünyanın sonu, apandis. Çünkü bu sözler hissettiklerimize daha yakındı. Her gün neler yaşadığımızı, dünyanın geri kalanı anlayamazdı. Aslında 3 yıldır kuşatma altında olan bu küçük kasaba, daha çok savaş esirlerinin toplandığı bir toplanma kampı gibiydi. Tek fark kuşatma altındaki bölgelerin sınırlarının sürekli değişmesiydi. Hiçbir şekilde sabit bir sınır yoktu. Sınırları değiştirmenin her zaman güçlü olanın yararına olduğunu bilmek, insanların yüreklerine korku salmıştı. Tehlike buradaki, kamptaki kadar görünür değildi. Burada göremediğimiz insanlar kimin hayatta kalacağına karar veriyordu. Kurbanların kim olduğunu bilmekle bile ilgilenmeyenler. Mağdurların acıdan buruşmuş yüzlerini bile görmeyenler. Sırp topçusu şehirden o kadar uzaktaydı ki onları göremiyorduk. Ama bizi korkutacak kadar yakındı. Nerede olursak olalım, ne yapıyorsak yapalım, aklımıza hep tek bir şey geliyordu. O da havan mermisinin sesi ve beraberinde getirdiği ve daha düşünmeden bizi içine alan ölümün sesiydi. Havan topları gökyüzünü bir anda yarıp kendi ritimleriyle diledikleri yere istedikleri zaman iniyorlardı. Sürprizleri artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Ve bu saldırıların en büyük mağdurları da bunlara alışık olmayan insanlar oluyor. Kentin küçük meydanında, savaşın ilk aylarında düzenlenen havan saldırılarından birinde hayatını kaybeden kadının kalıntıları, evlerin kapı ve duvarları ile meydanın yakınındaki köşkün kapısına yapıştırıldı. Elinde sepet bulunan o kadın, pazardan dönerken roket yağmuruna tutulmuştu. Her gün binlerce insan aynı yoldan geçiyordu. Ve çok azı o kadının çürüyen kısımlarına dikkat ediyordu. Ölümü beraberinde getiren şeylerden çok, ölümün kendisine çok çabuk alışmıştık. Ölümü kabul edebilirdik. Ama ölüm korkusu bizim için kabul edilemezdi. Çoğu zaman vaktimizi şehrin büyük kafesiyle ana mağaza arasında yer alan küçük bir parkta geçirdik. Sosyalist mimarinin sembolü olarak mağaza ve kafenin birleşimi eski Yugoslavya'nın her küçük taşra kasabasında bulunabilen ve çoğu insanın zamanını İkisinden birinde geçirdiği 2 yerdi. Genellikle gün içinde yiyebildiğimiz tek yemekten önce ve sonra oradaydık. Bir yere oturup karşımızdaki geniş sokağa bakardık. Ve çocuksu ve dehşete düşmüş gözlerimizde çirkin bir görüntüyle yeni bir dünya oluşmuştu. Çevremizdeki insanlar bir gecede değersiz varlıklara dönüştüklerini görünce şaşkına dönüyor ve bununla baş etmeye çabalıyorlardı. Eski dünya bir daha geri getirilemeyecek şekilde kaybolmuştu ve yeni dünya suçluların, eski mahkumların, rüşvetçi polislerin eline düşmüştü. Kaderimizin sahibi kuşatma etrafındaki Sırplardı. Geçmişin derinliklerine gitmiştik. Geleceğin bizim olmadığını biliyorduk. Sonunda hayatta kalmak istiyorsak, yeni bir hayata, geçmişle hiçbir ortak yanı olmayan bir hayata başlamamız gerektiğini biliyorduk. Yırtık elbiselerle, çalıntı ayakkabılarla, çürük diş izleri taşıyan kırık ekmeklerle büyümüştük. Ama ne fayda? Hepimiz başkaları için eşit derecede önemsizdik. İlerleyen yıllarda şehirdeki yönetim sistemini olabildiğince yakından tanıma ve içinde bulunduğumuz hayal kırıklığı ve acıdan onların payının ne kadar olduğunu anlama fırsatı buldum. Gözlerimi her şeyden çok acıtan şey o zamana kadar bana ifşa edilmemiş olan ilkelliklerini görmekti. Anlaşılan tek şey, savaşın ilk haftalarında Srebrenica civarındaki bir köyde kendi aralarında kendi kabilelerine göre görev paylaşımı yaptıklarıydı. Her biri kendi özel anlayışıyla hüküm sürüyordu. Dışarıdan kuşatmanın yanı sıra içeride de kuşatma altında olduğumuzu hissettim. Şehrin trajik düşüşüne kadar devam eden bir şey. Sanki ilkel toplumlara dönüşmüştük. Hukuk diye bir şey yoktu. Hükümet karşılıklı güç ilişkilerine dayalıydı. Halk artık hükümetin sorunu değildi. Zaman geçtikçe insanlarla mesafeleri daha da derinleşti. Bazı belediye yetkilileri arabalarına binebilecek kadar zenginken sıradan insanlar yırtık ayakkabılarla onlarca kilometre yürümek zorunda kaldı. Kıtlık zamanlarında bile sofraları genellikle cömert olurdu. Ama büyükannemin yediği tek şey haşlanmış soya fasulyesiydi. Tanık olduğum sevdiklerimin ölümü bana çok pahalıya mal oldu. Onlar gittikten sonra her şey artık anlamsızlaşmıştı. Bırakın yaşamı, ölümün kendisi dahi. Evet değerli dinleyicilerimiz, Mezardan Kartpostallar isimli podcast'in 1. bölümünün sonuna geldik. Bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।